Merhaba değerli, başlığa baktığımda beni içeri çekmeli diyenler ve başlığa bak, yazıya bak, ne alaka diye sitemde bulunanlar. Trenden Bildiriyorum podcastinde 93. bölüme hoş geldiniz. Trenimiz Ankara Ekspresi, Ankara'dan yola çıktı. Polatlı'yı da geçtik. Biraz gecikmeli başladım kayda ve Eskişehir'e doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yolculukta hepimizin dijital dünyada karşılaştığı önemli bir sorunu, yani tükettiğimiz içeriklerdeki o başlıklardaki belirsizliği ele alacağız. Hani aç karnına yolda yürürsünüz ve karşınıza bir tabela çıkar. Kocaman bir yemek yazıyordur tabelada. Ama sadece bu yazıyordur. Siz de içeri girersiniz. Ne bulacağınızı asla bilemezsiniz. Ne yenir orada? Ne yemeli? Hiçbir fikriniz yoktur. İşte bu kafa karışıklığı içerik dünyasında da belki de binlerce, milyonlarca makalenin, yazının, haberin kaybolmasına neden oluyor. David B. Clear işte bundan dem vuruyor ve bu konuyu ele aldığı bir yazı hazırlamış. Why Vague Titles Don't Work, yani başlıklarda belirsizlik, muğlaklık neden işe yaramaz başlıklı yazı bize tam olarak bu böyle genel yiyecek tabelası gibi olan başlıkların neden okuyucuyu kaçırdığını anlatıyor. Yazının linkini yine biliyorsunuz ki açıklama bölümünde bulabilirsiniz ve oradan Medium'a gidip Clear'ın yazılarını, bu yazıyı, daha başka şeyleri de inceleyebilirsiniz. Şimdi hazırsak başlıklarınızı birer GPS cihazına dönüştürmeyi öğrenmeye ve okuyucunun dikkatini nasıl yöneteceğimizi keşfetmeye doğru yola çıkalım. David B. Clear etkili başlık yazmanın önemini okuyucunun sınırlı dikkat süresi ve bilgiye açlığı üzerinden anlatmış. Yazar, belirsizliğin okuyucuyu ittiğini ve başlıkların içeriğin ne hakkında olduğu, okuyucunun ne kazanacağı gibi konularda net bir yönlendirme yapması gerektiğini savunuyor. Yazı, yaygın belirgin başlık türlerini, kapsam genişliği, vaat felci, moda kelime bombardımanı, gizem romanı sendromu ve aldatıcı başlıklar gibi örneklerle açıklıyor ve spesifik başlıkların nasıl bir içerik fedaisi gibi doğru kitleyi çektiğini vurguluyor. Dijital dünyada içerik bir dükkan vitrini gibi aslında. O vitrin ne sattığınızı net bir şekilde gösteriyor. Yani pazarlama alanında ve iletişim üzerine işte yaptığımız çalışmalarda, danışmanlık süreçlerinde vurguladığımız bir şey vardır. Bir markanın ilk izlenimi o markanın kendini ne kadar net ifade ettiğidir. Baktığınızda ilk gördüğünüzde neyi dikkat çekiyor, neyi ön plana çıkıyor ve hatta siz stratejinizle neyi ön plana çıkarmak istiyorsunuz? Bunlar önemli noktalar. Eğer başlığınız ya da daha doğrusu kendinizi ifade ettiğiniz yöntem ya da müşteriye ya da kullanıcıya ilk dokunduğunuz nokta, işte bu bahsettiğim az önce bahsettiğim gibi yiyecek yazısı gibi ise geçmiş olsun, müşterinin pek de ilgisini çekmediniz ve muhtemelen de daha sonra bir daha çekmeyeceksiniz. Çünkü bir kere ilk başta o bağ kuramadıysanız sonra bir daha gelip aynı şeyi tekrardan deneyimlemeyi pek de istemeyecektir müşteri. Genelde de bu çok çalışmaz zaten. Çünkü kimse bu ilk izlenim kısmında içeride ne bulacağını bilmediği, zamanını neye harcadığını bilmediği ya da bir şekilde sonuçta maliyetlerini ya da harcadığı şey neyse bunu neye harcadığını bilmediği bir maceraya çıkmak istemeyecektir. Yani yeni şeyleri deneyimlemek tabii ki isteyecektir insanlar. Farklı şeyleri deneyimlemek kesinlikle isteyecektir. Ama belirsizliğe adım atmayı da pek istemeyeceklerdir. Bu yüzden de aslında özellikle Starbucks'ın mesela işte Türkiye'de yayılmaya başladığı dönemlerde şeyler çoktu. Gideceğim oraya ama ne sipariş edeceğim, ne diyeceğim. Ben o şeyin ismini söyleyemem ki. Gideyim düz kahve desem ne olacak, oluyor mu falan. Bunlar hep bir böyle gündemde dolaşan şeylerdi. Aslında bu bir yandan da bahsedildiğini, markanın bir şekilde ağızdan ağızda dolaşmasını da sağlayan bir unsurdu. Ama burada hep şey vardı. İçeriye gittiğinizde şunu söyleyebilirsiniz. Starbucks'a sipariş vermenin yolları deyip birkaç tane böyle çok kompleks isimli içeriğin aslında nasıl okunduğuna kadar tavsiyeler veren bir sürü yer vardı. Aslında baktığımızda o yeni deneyimi bile biz öncesinde bilmek istiyoruz. Sürprizlere de çok açıkçası açık değiliz. Genel itibariyle böyle de pek değiliz. O deneyim peşinde koşan insanlar bile Google yorumlardan ya da işte Instagram'dan, çeşitli yerlerden bir şekilde geri bildirim alıp, insanların görüşlerini alıp, öğrenip ona göre gitmeye çalışıyor sonuçta. Yazıya devam edelim. Şöyle yazı bizi neyle karşılıyor bir bakalım. İlk başlık, belirsizlik okuyucuyu neden iter demiş yazar. David B. Clear, belirsiz başlıkların okuyucunun iyi bir hikayeye aç olduğu bir anda ona kaptanlık yapmış bir korsanın çizdiği haritayı vermeye benzediğini belirtiyor. Bu arada yazar bol bol böyle güzel sıra dışı benzetmelerle bir şekilde konuyu anlatmaya, açıklık getirmeye çalışmış. Güzel olmuş yazı bu anlamda. Yazar, okuyucuların kaydırma yaparken tahmin oyunları oynamaya sabrı olmadığını ve başlıkların içeriğin nereye gittiğini gösteren bir GPS gibi ona eşdeğer olmasını gerektirdiğini belirtiyor. Yani insanlar bunu ister diyor. Clear, belirsiz başlıklarla uğraşmak yerine yazılara doğrudan kelimeler başlığını koymanın veya yazmayı tamamen bırakmanın daha iyi olacağını ironik bir dille de ifade ediyor. Düşünsenize, sadece kelimelerdi ya da rastgele kelimeler, random words mesela bir başlıkla karşılaşıyorsunuz. Pek bir şey ifade etmez de çok da yani, hatta değişik bir şey olup belki de daha fazla ilgi çekebilirdi, onu da hiç bilmiyoruz. Zamanımızda o influence mevzuları çok ilginç gelişebiliyor. Neyse, bu konuda aslında söyleyecek çok fazla şey var belki ama şu önemli, okuyucunun vaktini çalmayın. Eğer içeriğinizin ne olduğunu 2.7 saniye diye bir işte oran dönüyor bir yerlerde. Çok önemli değil. 3 saniye, 5 saniye diyelim. Çok önemli değil. Böyle kısa bir zamanda açıklayamıyorsanız, yani bir başlıkta bu kadarlık bir zamanda açıklayamıyorsunuz, zaten çok geç kalmışsınız demektir. Geçmiş olsun, yani geçti. Hemen kaydırıldınız ve başka bir içeriğe geçtiler bile. Belirsizlik bir noktada da ciddiyetsizlik anlamına geliyor. Marka iletişiminde de eğer ne vaat ettiğinizi net bir şekilde söyleyemiyorsanız, vurgulayamıyorsanız, rakibiniz bunu sizden önce ve daha net bir şekilde söyleyebilir. Ve emin olun, sizden daha fazla etkileşim alıp sizden daha fazla geri dönüş alma ihtimali de çok yüksek olacaktır. Çünkü her şey net. Çünkü her şey belirsizlikten uzaklaşmış durumda. Çünkü her şey içeriğini net bir şekilde anlatıyor. Böyle bir durumu yakalayabilirseniz, öz bir şekilde yakalayabilirseniz hayırlı olsun. Bir sürü müşteriniz oldu. Ama bunu yakalayamadığınız bir senaryoda sizin yerinize birileri geçecektir. En kötü ihtimal kaydıracaklar ve bir sonraki içeriğe geçecekler. Clear, belirsiz başlık türleri ve teşhis diye bir bölümle devam ediyor. Belirsiz başlıkları teşhis etmek için 5 ana kategori sunmuş ve her birini örneklerle açıklamış. Bu kategoriler içeriğin okunabilirliğini ve etkileşimini doğrudan düşüren, okuyucunun zihninde kafa karışıklığı ve maalesef hayal kırıklığı da oluşturan temel hatalardır diye belirtiyor. Bunlardan ilki kapsam genişliği, scope creep ve vaat felci, promise paralyze. Yazar, makinelerin ve tıbbın geleceği gibi başlıkların okuyucunun içeriğin ana odağını anlamamasına neden olduğunu belirtiyor. Bu durum okuyucunun makaleden ne öğreneceği veya ne deneyimleyeceği, bu vaat konusunda felç yaşamasına da yol açar diye belirtmiş. İkinci olarak moda kelime bombardımanı, buzzwords bingo. Stratejik sinerji yoluyla inovasyonu sürdürmek gibi başlıkların kulağa etkileyici gelse de somut bir fikir veya fayda iletmediğini vurguluyor. Bu tür başlıkların aslında tamamen kalabalık yaptığı ve biraz da aslında insanlarda şöyle bir his de uyandırabildiği, yani bir sıkıntı, bir şey var ve onun telafisini yapmaya çalışan biri tarafından yazılıyor gibi. Yani böyle biraz sıkıntılı bir durumu aslında kastediyor. Sonuçta temelde bahsettiği gibi, yani somut bir fikir veya fayda iletmediğini bir şekilde hissettirecektir. Ve bu da yine okuyucunun ya da tüketicinin geri adım atmasına sebep olacaktır diyor. Üçüncü olarak gizem romanı sendromu, Mr. Novel Syndrome ya da sendrom, ne dersek artık. Yazar, Nelson adında bir adamdan vazgeçme dersleri gibi başlıkların okuyucunun içeriği anlamak için bilmediği kişi veya olaylara atıf yapması nedeniyle itici bulabileceğini belirtiyor. Evet, gizemli bir hava oluşturmak, böyle bir gizem oluşturmak, bunlar keyifli, güzel ama diyor, aslında gizemli bir hava yaratmak, oluşturmak yerine doğrudan konuyu açığa vuran başlıkların tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Dördüncü ve son olarak ise aldatıcı başlıklar, bait and switch diye bir başlıkla bizi karşılıyor ve başlığın vaat ettiği içerikle makalenin sunduğu içeriğin farklı olması durumu olduğunu belirtiyor. Yani örneğin Luna adında bir kız beni nasıl değiştirdi deyip içerikte bir köpekten bahsetmek gibi bu ters köşe durumlar pek de iyi değil diye belirtmiş. Ya tamam, evet, sonuçta yazar için küçük bir eğlence, biraz ters köşe, başka bir olay falan gibi böyle ilginç tavırlar belki, ama bu okuyucuda anında hayal kırıklığı, hatta belki de biraz gerginlik bile oluşturabilir diyor. Bu arada 5 tane demiştik. 4 tane söyledim gibi oldu ama birinci kısımda, yani işte kapsam genişliği ve vaat felci iki başlığı bir araya getirerek çok benzer diye. O yüzden 4 başlıkla ele aldım konuyu ama 5 tane başlık var bu noktada diyebiliriz. Bu 5 kategori içerik üreten herkesin aslında başucunda şöyle bir tutması, gözünün önünde tutması gereken bir durum. Bu sadece içerik üretmekle de ilgili değil aslında. Yani birilerine bir marka üzerinden bir tüketicinize, kullanıcınıza bir şekilde bazı şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Ya da içerikte kullanıcı deneyimini arttırmak adına biraz da böyle eğlenceli olsun diye ilginç başlıklar ya da yönlendirmeler oluşturmaya çalışıyorsunuz. İşte bunların hepsi evet güzel ama bir noktada da işte bu tuzaklara düşmediğiniz zaman çalışabilecek ya da bu tuzaklara düşmeden bir şekilde alternatif yollar bulmanızı gerektiren durumlar. Baktığınızda burada bu 5 madde arasında çok güzel noktalara temas edilmiş. Yani mesela sizleri bilmiyorum ama benim özellikle sinirimi şey bozuyor. O moda kelime bombardımanı, tüm tuşlara basılan başlıklar. İnsanlar havalı sesler çıkararak aslında hiçbir şey söylemiyorlar. Bu bazen toplantılarda da oluyor. Yani yaşamışsınızdır. Her şeyden bahseden, her şeyi anlatmaya çalışan ama aslında hiçbir şey anlatmayan sohbetler. Tüm tuşlara basarak geçen zamanlar, saçmalık dolu. Marka iletişimi içinde aslında konu böyle, dediğim gibi. Sürekli sinerji, katma değer, inovasyon. İşte şimdilerde böyle şey, yapay zeka. Biraz daha öncesinde şey vardı. Neydi o? Metaverse falan. Biz bayağı yoran unsurlar bunlar. Somut bir fayda sunmuyor sonuçta. Ve somut bir fayda sunmamak markanın inandırıcılığını da ya da sizin sohbetlerinizde sizleri de inandırıcı kılmıyor. Zedeliyor bu inanç mevzusunu. Yani bunu anlatamıyorsunuz bazen. Bazıları da bununla gerçekten tuzağa düşüyorlar ve gerçekten de maalesef çok büyük işler, çok büyük algılar doğurabiliyorlar. Neyse, buna girersek çıkamayız, o yüzden çok da üzerine gitmeyeceğim ama başlık içeriğin bir özeti değil, bir vaadidir. Ya da sizin anlattıklarınız sizin bir özetiniz de değil, bir vaadinizdir. Tam olarak yani ne vaat ettiğinizi anlattığınız, aktardığınız sohbetlerdir aslında ve bu vaadin tam olarak ne olduğunu karşınızdaki insanlara, okuyucuya, tüketiciye ya da çevrenize bir şekilde söylemeniz gerekiyor aslında bu tür sohbetlerde ya da bu tür içerik üretimlerinde. Peki dönelim, neden spesifik başlıklar daha iyidir? Clear, spesifik başlıkların bir içerik fedaisi gibi işlediğini, doğru insanları çektiğini ve yanlış insanları da uzaklaştırdığını belirtiyor. Yazar, spesifik başlıkların 3 temel faydasını vurgulamış. İçeriğinizin fedaisi olurlar ki iklim değişikliği neden düşündüğümüzden daha hızlı ilerliyor gibi bir başlığın iklim bilincine sahip okuyucuları içeri çekerken diğerlerini kibarca uzaklaştırdığını ve herkesin kazandığı ve kimsenin yorumlarda tartışarak zaman kaybetmediği bir durumu oluşturduğunu söylüyor. İkinci ise beklentiyi yönetirler diye bir bölüm. Okuyucuların ne alacaklarını önceden bilmelerini sağlar ve bu da hayal kırıklığını önler demiş. Yazar, okuyucuları bir balık sandviçi sipariş edip burger bekleyen sabırsız müşterilere benzeterek beklentilerin yönetiminin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Yazar üçüncü olarak gürültüyü yararak ilerlerler diye bir ifadeyle yaklaşım sunmuş. Ailesi yanında olmadan mezun olmanın nasıl bir his olduğu gibi kişisel, spesifik ve duygusal başlıkların genel ve belirsiz başlıklara göre okuyucunun dikkatini çok daha hızlı çektiğini ve duygusal bir rezonans oluşturduğunu belirtiyor. Anahtar fark, biri spesifik, diğeri değil diyerek basitliğin ve netliğin gücünü özetliyor. Geçtiğimiz günlerde bir video izledim. Bir YouTuber diyebiliriz. Yani YouTube'da içerik üreten bir kişi bir video yayınlamış ve biraz böyle samimiyet odağında olan bir kişi. Biraz daha kendi dünyasından böyle eğlenceli, sohbet, samimiyet falan bunları bir şekilde barındıran bir içerik üreticisi diyebilirim. Kendisi şöyle bir işte başlık atmış, dikkatimi çekti. Ailemi ilk kez kendi evimde misafir edeceğim gibi bir işte başlık. Yani normal şartlarda bu tarz böyle daha kişisel vlog modunda ya da kişisel hikayeyle alakalı konular, videolar hiç izlemem. Hiç alakam da olmaz, hiç de sevmem açıkçası öyle şeyi. Yani bir şey izliyorsan bana bir en azından bir başka bakış açısı kazandırsın ya da bir yorum olsun. Bir konuya dair benim kafamda işte örnek veriyorum bir futbol maçına dair bir yorum izleyeyim ki aslında o maça dair benim de bir yorumum var. Ama başka birisinin bu konuda ne diyor acaba? Kendimi ve kendi düşüncelerimi karşılaştırabilirim ya da farklı bir şekilde konuya dair başka bir bakış açısı görebilirim vesaire vesaire. Hani o yüzden böyle kişisel vloglar şunları yaptım, bunu ettim, şuraya gittim. Yani çok böyle inanılmaz dikkatimi çekmez. Ancak arkadaşın şu şeyi çok hoşuma gitti. Daha doğrusu ilgimi çekti ve biraz da duygusal olarak bir bağ kurdu benimle diyebilirim. İşte ailemi ilk kez kendi evimde ağırlıyorum sohbeti ya yani durumu. Ara ara bu kişinin videolarını gördüğüm için yaşadığı süreci ya da işte bir şekilde o doğal hayatın içerisindeki gündemlerini vesaire onları falan görüyorum. Denk geliyorum falan. Böyle geyik şamatası hoşuma gidiyor bazen. Ama bu tarz çok spesifik uzun videolarına çok da fazla girmiyorum. Genelde shortslarına bakıyorum falan öyle bir ya da denk gelirse hani takılıyorum. Ama o videoyu sonuna kadar izledim. Çünkü benimle bir duygusal bağ kurdu o başlık. O şey olsaydı o başlık. Ailemle yemek yiyeceğiz. Bana ne derdim yani. Ama o kişinin çok özel bir hissiyatı, özel bir deneyimi, ilk defa yaşadığı bir şey. Yani benim o deneyimin bir parçası olmama dair bir hissiyat uyandırdı bende. Doğal olarak o videoyu oturdum izledim. Hatta hani böyle likeladım ki helal olsun be sana hadi falan. Hani böyle biraz da destekleyici bir hissiyat içimde belirdi. Vesaire vesaire. Yani ne kadar bu aslında katkı sağladı ya da ne ifade etti. Bu arkadaş ne kadar bunda samimiydi ya da değildi vesaire. Bunlara hiç girmiyorum. Ama tek gayem şu. Başlığa baktım. Videoyu gördüm. Ve benimle bir bağ kurdu o başlık. Ve sırf o yüzden asla yapmadığım bir şeyi yapıyor oldum. Bu kadar basit aslında. Sonuçta spesifik başlıklar yani hepimizin dikkatini de çeker. Bizim de genelde danışmanlık tarafında da uyguladığımız bir şeydir aslında, bir adımdır. Bir marka herkese konuşmaya çalıştığında kimseye konuşamaz hale gelebilir. Sonuçta herkese ulaşamazsınız, herkese dokunamazsınız ve hatta herkese dokunmamalısınız. Başlık bir davetiye gibi. Kimin davetli olduğunu ve davetiyenin ne için olduğunu net bir şekilde belirtmelidir. Spesifik bir başlık içeriğinizin randevu profili, özgeçmişi ve ilk izlenimidir aslında. Ve bu ilk izlenim içeriğinizin aslında biraz da kaderini belirler ya da rotasını çizer. Çünkü okuyucu bir saniyeden kısa bir sürede swipe right ya da işte yukarı doğru swipe up gibi bir şeyler yapar ve bir şekilde sizden vazgeçer. Ve başka bir şeyle ilişki kurmaya başlar. Bir marka ne kadar spesifik olursa o kadar hatırlanır ve o kadar az rekabetle karşılaşır. Çünkü spesifiklik bir kitleye tam olarak seni düşünüyorum deme biçimidir. Seninle ilişki kurmaya çalışıyorum demektir. Ya da seninle bir bağımız var demektir aslında. Ha bunları yaptığınızda sayısal olarak İnanılmaz bir kalabalık olmayacaktır belki. Yani bu şunun gibi standart günlük yayın yapan ve her şeyden bahseden bir gazete. Örneğin işte A gazetesi. Şimdi söylemeyeyim. Genelde bulmacası için alınan bir mesela gazete var Türkiye'de ve en çok satan gazete genelde o. Ama hiçbir kimsenin bağ kurduğu, özel olarak tükettiği, özellikle de aslında etkileşim kurduğu bir gazete değil o. Ama bununla beraber örnek veriyorum Oksijen Gazetesi. Oksijen Gazetesi'ne bakıyorsunuz çok spesifik, belli bir odağı bulunan, belli bir kitle için hazırlanmış. Tarzıyla, tasarımıyla, içeriğiyle, duruşuyla, genel olarak baktığınızda her şeyiyle aslında bir taraf olarak yani kendini bir yere konumlandırarak bir şekilde var olan bir gazete. Ama bunu yaparken de çok net olarak birçok şeyi kendine belirlemiş. Bize bunları bir şekilde net ifade ederek net ulaştırıyor. sayı olarak ama baktığınızda o bulmaca gazetesinin sayısının yani onda biri falandır. Hatta belki daha da azdır sayı satışta. Ama bu kısım işte şu anlamda çok önemli. Onlar bu yolu seçmiş. Ve bu yolu seçmiş olmalarından dolayı spesifik olarak bir kitleye ulaşmışlar. Sponsor olarak, reklam alarak vesaire. Hani bir şekilde markalarla etkileşime geçtiklerinde sayılarıyla değil de etkileşime geçtikleri insanların kitlenin özellikleriyle ve onun katma değerli durumuyla bir şekilde bu sponsorluklara, reklamlara bir şekilde bir döküman sunuyorlar ya da bir sunum yapıyorlar muhtemelen. Yani sonuç olarak siz standart bir kitleye ulaşabilirsiniz. MES dediğimiz o düz bir kitleye ulaşmaya çalışabilirsiniz. Bunların istatistikleri peşinde koşabilirsiniz. Sayısal olarak çok yüksek sayılara ulaşabilirsiniz. Ancak özelliksiz bir kitleye ulaşıyor olmanızın getirileriyle götürleri mutlaka var. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani siz sırf sayılara oynayıp dünyada şu kadar kişiye ulaşan, en çok böyle bilmem ne yapan şu kadarıncık bir şeyiz, siteyiz falan. Evet, bunu söyleyebilirsiniz. Ama ilk bölümlerde konuşmuştuk. Vanity Metrics diye bir şey vardı. Metriklerle alakalı vanity, o bizi kendi hayal dünyamızda yaşatan veriler. Bunlarla muhatap olursunuz muhtemelen. Yani bunu yapabilirsiniz. Mesela biz 2008 yılıydı sanırım. Evet 2009 ya da pardon 2009 yılıydı. Bir blog yazısı hazırlamıştık. Hadise'nin bu Eurovision'a katıldığı zamanlardı. Yani katılacağı açıklandığı sıralardı. Herkes deli gibi Hadise'ye ait fotoğraflar, videolar, çok ilginç içerikler falan yayınlamaya başlıyordu. Ve bu da Google'da bayağı bir hit almıştı. Yani bayağı bir ziyaretçi toplamıştı aslında. Çünkü herkes Hadise diye aratıyordu ya da Hadise ile ilgili detay öğrenmeye çalışırken ilginç fotoğrafları, ilginç görüntülerinin tabii peşine de düşüyorlardı. Biz de süreci bir farklı bir ele alalım, dillendirelim, başka bir şeyi dillendirelim. Yani sadece Hadise'yi konuşuyoruz ama o sıralarda gündemde çok başka konular var diye bir yola çıkmıştık ve Filistin'deki yine o zamanlar yapılan o katliamların bir şekilde göz önünde olması, öne çıkması için bir şey yapalım dedik. Ve Filistin'de, Gazze'de yine zamanında İsrail'in yaptığı o katliamlarla alakalı o dönemlerde yine çok büyük kanlı konular söz konusuydu. Ve biz de buradan bazı görüntüler derledik. Ardından anahtar kelimeleri hep bunlar üzerinden farklılaştırarak, hadise kelimesini farklı varyasyonlarla kullanarak içerikler oluşturduk. Bir blog yazısı hazırladık. Blog yazısı içerisinde işte bir sürü maalesef kanlı süreçlere dair kötü görüntüler, iç açıcı olmayan görüntüler vardı. Ve bu fotoğrafların altına hep hadise anahtar kelimesini içeren açıklamalar yazdık. Tabii burada hadise kelimesini bol bol cümle içerisinde kullanarak bir dediğim gibi bir yazı hazırlamıştık. Orada işte hadiseden şok görüntüler, hadisenin şok görüntüleri, hadisenin artı 18 görüntüleri, hadisenin tüm açıklığıyla fotoğrafları falan gibi böyle değişik biraz kötü bir gündemi maalesef bir şekilde dile getirmenin ya da dillendirmenin bir yolu olarak böyle küçük kelime oyunlarıyla bir şeyler yaptık. Sonra tabii bunu yayına aldık. Yayına aldığımız gün inanılmaz bir trafik geldi. Yani günde 300-400 kişinin, belki hatta ayda 300 kişinin, 400 kişinin belki de ziyaret ettiği sayfaya işte bir blogumuz vardı, arkadaşım blogu. Bir günde 12 bin civarında falan bir trafik gelmişti. Tabii sitede kalma süresi çok düşüktü. Muhtemelen bayağı küfür yedik, bayağı hayal kırıklığı oldu. Yazıda Clear'ın bahsettiği o kötü başlığı aslında kötü bir olaya karşı olumlu diyebileceğimiz bir yaklaşımla değerlendirmiş olduk. Kötüden iyi çıkardık belki de diyeyim ama 12 bin ziyaretçi bir günde inanılmaz bir deneyim yaşattı bize. Bazı şeyleri de daha net görmemize sebep oldu diyebilirim. Yani sonuç itibariyle bu durum, bu başlıklardaki kelimelerin, anlamların birazcık böyle flulaşması, farklılaşması, belirsizlikleri vesaire genelde evet olumsuz bir durum. Ama biz bunu tersten bir deneyimleyelim demiştik. Yani özetle maalesef bir şekilde hayatı ifade ederken daha net, daha açık ve daha öz bir şekilde anlatmamız gerekiyor ki doğru insanlara doğru mesajı verebilelim. Ve böylece başlıklardaki belirsizlik neden işe yaramaz başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Ha, bölümün sonuna doğru başlıklardaki belirsizliğin nasıl işe de yarayabileceğini belirttik ama bu sistemin biraz açığını kullanmak gibiydi de diyebiliriz. Bu bölümde etkili başlık yazmanın, etkili aslında insanları karşılayacak mesaj oluşturmanın, ifade oluşturmanın inceliklerini, belirsiz başlıklardan nasıl kaçınabileceğimizi ve spesifik başlıkların bize nasıl bir avantaj sağladığını konuştuk. Umuyorum bu yolculuk sizin için de bir şekilde o içeriklerinize, insanlarla olan mesajlaşmanıza ya da bir şekilde insanlara bir şeyleri anlatma sürecinizde, markanızla ilgili çalışmalarınızda keskin ve net başlıklar atmanız için yardımcı olmuştur. Trenimiz yine yoluna devam ediyor. Bu sefer alengirli çok ahım şahım şeyler yok bazen, çünkü oluyor, bazen bol bol duruyor, bazen ekstra bir şeyler, sesler geliyor falan. Ama bugün sakin ve böyle keyifli bir gün. Eskişehir'e doğru trenimiz yaklaşmış durumda ve bir sonraki bölümde yine yepyeni bir konuyla, yepyeni bir yazıyla, hatta yepyeni bir başlıkla sizlerle tekrardan bir araya geleceğiz. O zamana kadar kendinize dikkat edin ve başlıklarınızda netliği elden bırakmayın. Hoşça kalın.